Ayrım 6, sayfa 36. Sen çok iyi bir insansın. Çekip gitseydin sana kızmazdım. Belki de senin yerinde ben olsaydım dinlemezdim bile. Dediğim gibi sen iyi bir insansın. Aklınca beni tavlamaya çalışıyordu. Neyse neyse, konuya gel dedim oflayarak. Bunları seni kandırmak için söylemiyorum. Gerçekten iyi birisin. Senin gibiler çok az kaldı dünyada. Ben de bu yüzden geldim sana. Tanıdığım başka gazeteciler de var. Üstelik senden çok daha iyi olanaklara sahipler. Ama onlara güvenemezdim. Bildiklerimi ancak kendim kadar güvenebileceğim birine anlatmam gerekiyordu. Alaycı bir tavırla başımı sallayarak mırıldandım. Tabii tabii. İnanmıyorsun ama gerçek bu. Küçümseyen bakışlarla uzun uzun süzdüm onu. Hepsi iyi güzel de neden evime ya da gazeteye gelmek yerine benimle bu markette konuşmayı seçtin? Senin güvenliğin için, dedi hiç duraksamadan. Ne? Beni izliyor olabilirler. Tedirginlik içinde sağa sola bakındım. Merak etme, şu an arkamda kimse yok. Yatışmaya başlayan sinirlerim yeniden ayaklandı. İşte bu güzel, diye söylendim. Bana ne yaptığının farkında mısın? Hırgürden, insanlardan uzaklaşmak için işimi bile askıya almışken sen başımı belaya sokmak istiyorsun. Başını öne eğmişti. Seni tehlikeye atmak istemem, dedi ezik bir ifadeyle. Bana yardım etmek zorunda değilsin. Bilmek istemiyorsan hiçbir şey de anlatmam. Ne diyeceğimi bilemedim. Akıllıca davranırsak senin için hiçbir tehlike yok, diye sürdürdü sözlerini. Yine de tümüyle risksiz bir iş diyemem. Artık ona değil kendime şaşıyordum. Neden hala burada oturuyordum? Neden rakı kolimi alıp evimin yolunu tutmuyordum? Neden odamın güvenli sınırları içinde heyecanımı alkolle yatıştırmıyordum? Eski gazete patronlarımdan Rotatif Cahit'in haftada en az bir kez tekrarladığı için nefret ettiğim bir sözü vardı. Gazetecilik insanın kanına girdi mi çıkmaz bir daha. Borsacıların, tiyatrocuların, balıkçıların, dağcıların, avukatların ve daha sayamayacağım kadar çok meslek grubunun kendileri için kullandıklarını bildiğim bu aptal sözcükler yüzünden mi oturuyordum bu geçmiş suçlarla örülü, bugünü belirsiz, geleceği karanlık üvey kardeşimin yanında? İnanın bana bilmiyordum. Belki de bilmediğim için kalkıp gitmemiştim. Sanırım yine aynı nedenle onu dinlemeye karar vermiştim. Ama içimden bir ses artık gırtlağına kadar boka battın. Onu dinlemeye başladın ya kendini kurtaramazsın diyordu. Evinde öyle bulunan Bekir Kaytan ile sevgilisini duymuşsundur diye başladı Doğan. Pincioğulları'nın adının karıştığı cinayet mi? Şu büyük nakliyat şirketi olan aile hani? Öfkeyle başını salladı Doğan. Pincioğulları filan vurmadı onları. Gazeteler Bekir Kaytan ve adamlarının bir ay önce Pincioğulları'nın küçük oğlunu kaçırarak fidye istediğini yazdılar. Bu yüzden Pincioğulları da Bekir Kaytan ile sevgilisini vurdurtmuş. Bir de eski yüzbaşıyı kaçırmış. Yalan! Bekir'i de sevgilisini de Pincioğulları öldürmedi. Rıfat'ı kaçıranlar da onlar değil. Rıfat da kim? Yüzbaşı dediğin kişi. Bütün bunları sen nereden biliyorsun? Çünkü ben de işin içindeyim. Şaşkınlıkla söylendim. Nasıl yani? Sen de katillerin arasında mıydın? Hayır, ben öldürüleceklerin listesindeydim. Ama o gün rastlantı sonucu eve geç kalmıştım. Eğer zamanında gitseydim ben de öldürülecektim. Kim öldürecekti, neden öldürecekti diye sorularımı ardı ardına sıralamama fırsat kalmadan açıklamaya başladı. Üçümüz, Bekir, Yüzbaşı Rıfat ve ben evde olacaktık. Evi Bekir kiralamıştı. Sevgilisi Nihal'le birlikte yaşıyorlardı. O gün birileri gelecekti. Onlara önemli bir teslimat yapacaktık. Nihal de dikkat çekmemek için yanımızda olacaktı. Bekir'in evine giderken benim BMW arıza yaptı. Bir süre yolda beklemek zorunda kaldım. Baktım arıza giderilecek gibi değil. Bir taksi atlayıp eve geldim. Hayatımı kurtaran da işte bu taksi oldu. Çünkü katiller benim siyah BMW'yi bekliyorlardı. Eve yaklaşırken buluşma saatinin 20 dakika geçirdiğimi fark ettim. Geciktim diye telaşlanırken birden sokağın köşesinde bekleyen siyah renkli cip dikkatimi çekti. Bu bizim yüzbaşı Rıfat'ın cipiydi. Ama içinde başka biri oturuyordu. O da buluşacağımız arkadaşlardan biriydi. Bunda ne terslik var diyeceksin? Rıfat hastalık derecesinde cipine düşkün olmasaydı ben de durumu normal sayardım. Ama Rıfat cipini asla kimseye teslim etmezdi. Hadi Rıfat cipi teslim etti diyelim. Bu adam neden cipin içinde oturuyordu? Hareketi dikkat çekebilirdi. Belki de beni uyarmak, evde tuzak olduğunu söylemek için bekliyordu. İyi de neden cep telefonumdan aramıyordu da sokağın başında bekliyordu. Ne yapacağımı bilemedim. Kısa bir kararsızlıktan sonra taksiciye devam etmesini söyledim. Cipte gördüğüm adamı cep telefonuyla aradım. Adam sakin sakin konuşuyordu. Tamam, seni bekliyoruz, dedi. Sen de evde misin?" diye sordum. "Tabii, herkes burada," dedi. "Ben de az sonra gelirim," diyerek kapadım telefonu. Evin bulunduğu semtten uzaklaşıp güvenli bir bölgeye gelince taksiden indim. Telefon kulübelerinin birinden Yüzbaşı Rıfat'ın cep telefonunu aradım. Telefon 3 kez çaldı. Sonra meşgul sinyali vermeye başladı. Bekir'in telefonunda da aynı durum yaşanınca arkadaşlarımın başına kötü bir şeyler geldiğini anladım. O geceyi güvenli bir evde geçirdim. Ertesi sabah gazetelerde herkes gibi ben de cinayeti Pincioğulları'nın işlediğini okuyunca şaşkınlığa kapıldım. Sonra düşünmeye başladım. Düşündükçe parçalar yerli yerine oturdu. İş ortaklarımız bizi öldürmeye gelmişlerdi. Ben gelmeden neden operasyona başladıklarını ise bilmiyorum. Ya bizim çocuklardan biri durumu fark edip onlara engel olmaya kalkışmış ya da bilemediğim başka bir nedenle acele etmeleri gerekmişti. Aşiret reisi Bekir ile Nihal'i öldürmüşler, Yüzbaşı Rıfat'ı yanlarına götürmüşlerdi. Bu işi de aramızda daha önce küçük bir anlaşmazlık çıkan Pincioğullarına yüklemeye kalkmışlardı. Anlattıklarını dinlerken Doğan'ı inceliyordum. İki kişinin öldürülmesinden, bir kişinin kaçırılmasından söz ediyordu. Daha önemlisi, kendisi daha büyük bir tehlike atlatmıştı. Ama o sanki izlediği bir serüven filmini özetliyormuş gibi sakin sakin anlatıyordu. "Yüzbaşıdan haber aldın mı bir daha?" diye sordum. Amacım olayın ayrıntılarına girmek, Doğan'ın benden gizledikleri varsa açığa çıkarmaktı. Hayır, alacağımı da sanmam. Onu da öldüreceklerdir. Bu cinayeti de Pincioğulları'nın üzerine atmaya çalışacaklar. Ama polis Pincioğulları'nı suçlayacak bir kanıt bulamadı. Bulamayacak da. Çünkü bu işi onlar yapmadı. Duyduklarım inanılır gibi değildi. Öte yandan son yıllarda bu ülkede öyle inanılmaz olaylar yaşanmıştı ki Doğan'ın söylediklerinin doğru olmaması için hiçbir neden yoktu. Neye karar vereceğimi bilemediğimden boş boş bakıyordum üvey kardeşime. "Biliyorum," diye sürdürdü Doğan. "Biraz karışık bir iş. Ayrıntıları anlatırsam daha iyi anlayacaksın. Ama daha fazlasını öğrenmen için karar vermen lazım. Olayın ayrıntılarını anlatmayarak merak uyandırmaya mı, yoksa kabul etmeyeceğim bir iş yüzünden başımın belaya girmesine engel olmaya mı çalışıyordu? Sizi ortadan kaldırmaya çalışanlar kim? Onları tanıyor musun?" diye sordum. "İkisini de çok iyi tanıyorum. Ama asıl işin başındaki adamı hiç görmedim. Benim tanıdığım iki kişiden biri onunla irtibata geçiyor. Belki o da gerçek kimliğini bilmiyordur. Ondan binbaşı diye bahsediyordu. Bize baskın düzenledikleri toplantıya güya binbaşı da gelecekti. Onunla tanışacaktık. Adamlar binbaşı diye Azrail'le tanıştırmak istiyorlarmış bizi." "Peki o tanıdığın adamlar kim?" Yanıt vermek yerine şefkatle yüzüme baktı. "Bak Adnan," dedi. "Bilmen gerekenleri söyledim. Otur düşün. İstersen bu bilgileri sen de araştır. Sana cep telefonumun numarasını vereceğim. Eğer bana yardım etmeye karar verirsen ara. Yeniden buluşuruz. O zaman her şeyi anlatırım. Ama bu işe girmeyeceksen bu kadar bilgi yeter." Sanki konuşmamız sona ermiş gibi ne söyleyeceğimi bile beklemeden cep telefonu numarasını yazmaya başladı. Davranışlarındaki kararlılık bir tür düş kırıklığı yarattı bende. "Vaz mı geçiyordu yoksa? Peki ben niye vazgeçecek diye telaşlanmaya başladım böyle?" Telefon numarasını yazdığı kağıt parçasını bana uzattıktan sonra Doğan hesap istemek için garsona döndü. Bereket garson bizden tarafa bakmıyordu. "Kabul edersem," dedim. "Benden ne tür bir yardım istiyorsun?" Garsonu unutup bana döndü. Yüzünde konuşmaya ilk başladığımız andaki ciddi ifade belirmişti. "Elimde çok önemli belgeler var," dedi. "Ne tür belgeler?" "Büyük gürültü koparacak, gerçeklerin açığa çıkmasını sağlayacak belgeler. Benimle bir röportaj yapacaksın. Belgeleri sana vereceğim. Sözlerimi o belgeler kanıtlayacak. Senden istediğim sadece bu. Bir röportaj." "Evet, bir röportaj ve belgelerin kamuoyuna duyurulması. Hepsi bu." "Hepsi bu da senin gibi birine nasıl güvenebilirim sevgili üvey kardeşim?" diye geçirdim içimden. "Sana başka bir gazeteci bulsam?" diyerek tepkisini ölçmeye çalıştım. "Güvenilir bir arkadaş." Hiç düşünmeden başını salladı. "Bunu unut. Senden başka kimseye güvenemem. Ya sen olursun ya da bu iş olmaz." Söyleyecekleri bitmiş gibi yeniden garsona döndü. Bu defa garson onu görmüştü. Eliyle hesap işareti yaptı. Garson gülümseyerek kasaya yöneldi. O yanımıza gelmeden önce aceleyle sordum. "Diyelim ki sana yardım ettim. Röportajı ve belgeleri yayımladık. Böylece bu işten kurtulmuş mu olacaksın?" Sanki çok aptalca bir şey söylemişim gibi tuhaf tuhaf süzdü beni. "Ben bu işten kurtulamam. Ne yaparsam yapayım beni öldürecekler. Ama böylece yaptıklarını yanlarına bırakmamış olacağım. İnsanlar neden öldürdüğümüzü anlayacaklar." Bakışlarında, boynuna eğişinde, sesinde o güçlü kabullenmişlik duygusunu hissediyordum yine. Belki biraz umutlu olsa bundan da sıyrılırım diye düşünse Bunun için üzülmeyecektim. Ama bu kabullenmişliği içimi burkuyordu. Duygularımı belli etmemek için. Biraz abartmıyor musun? Her zaman bir çıkış yolu vardır. Gözlerinin yeşili iyice koyulaştı. Bu defa yok dedi. Ama önemli değil. Ben kadere inanan bir insanım. Allah ne derse o olur.